Türk tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesli Radyosu'nda Türk Tarihinin İzinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Safa Kaya, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Programımızın devamlı dinleyicileri anımsayacaklar hocam. Geçen hafta Selçuklu mirasını, Türk İslam medeniyeti anlamında Selçuklu'nun mirasının kavramsal olarak açıklamıştınız. İnşa ve ihya süreçlerini nasıl ilgilendirdiğini, fütuhatın, fetihlerin neler olduğunu bizlere anlatmıştınız. Şimdi buradan toplumsal yaşam içerisinde, sosyal hayat içerisinde öne çıkan yapılar hangileridir hocam? Bunu merak ediyorum.
Selçuklu medeniyetinin öne çıkan, bugüne kadar da gelen tesirler yapan bir takım unsurları, orijinal yönleri var. Bunlardan birisi ahilerdir, ahilik teşkilatıdır. Vakıf sistemidir. Vakıf sistemi tabii İslam Medeniyet Teşkilatı'nın en önemli miraslarından birisidir ama Selçuklular döneminde çok geniş bir coğrafyaya orijinal yönleriyle yayılmış ve Selçuklulara has özellikler kazanmıştır. Bu bakımdan da orijinal vakıf eserlerine Selçuklular zamanında rastlarız. Vakıf mirası, Selçuklu vakıf mirası bugüne kadar tesirleri olan önemli bir kurumsal mirastır. Bir
başka... Hocam o zaman şu soru hemen akla geliyor. Karahanlı'da, Gazneli'de yahut da daha öncesinde vakıf sistemini görüyor muyuz tarihimizde?
Tabii ki var ve dünya tarihinde de ortak medeniyet unsurlarından birisidir. Vakıf hayri bir kuruluş olarak ortaya çıkar. Bir malı gelir gider halinde olan, yani gelmekte ve gitmekte olan malı durdurup belli bir amaca yönelik olarak belli bir amaca tahsis etmeye vakıf deniliyor. Bu amaç nedir? Sadece hayri bir takım gerekçeler taşır. Yani iyilikte yarışınız emri gereğince İslamiyet'in temelinde yer alan bir takım hayri hizmet amacıyla kuruluşlar, mesela eğitim amacıyla olabilir, hastane gibi sosyal sağlık amacıyla, sıhhat amacıyla yapılan, hizmet verilen kurumsal yapılar olabilir veya açlara, fakirlere, yetimlere, yolda kalmışlara, misafirlere, bir takım hak ve hukuk bakımından haksızlığa maruz kalmış olan hem insan hem de başka türden, yani kuşlar, hayvanlar vesaire, onlar için bile yapılmış olan sosyal müesseselere vakıf adı veriliyor. Hayri amaç taşıdığı sürece bunların sınıfları var. Yani hocam, sahih olan vakıf var, yarı sahih olan var, aile vakıfları var gibi vakıfların çeşitli isimler altında zamanla müesseseler halinde yayıldığını, çeşitlendiğini ve dallandığını görüyoruz.
Hocam burada hemen şu soru akla geliyor. İslam öncesi Türk devletlerinde bu tür yapılar görüyor muyuz? Ya da bu konuda araştırmalarımız var mı? Bu konular çalışılmış mı? Benzerlik arz eden yapılar var mı? Bunu merak ediyorum.
Şimdi elbette insanlık tarihiyle de ilgili ortak bir takım unsurlara değinmiş oluyoruz böylece. Vakıf ve hayri amaç için yapılan inşaatlar açısından baktığımızda İslamiyet öncesi Türklerde sosyal yardım amacıyla bir takım örfler, adetler, gelenekler var. İnsanların birbirleriyle yardımlaşma duygusu o dönemde de var. Yine Çin'deki dini yapı ve gelenek göreneklere bakacak olursak, yani Türklerden Çinlilere tesirler, Çinlilerden Türklere tesirler var. Yani açken açı doyurmak, yetimi, fakir olanı sahiplenerek onun yaşamasını sağlamak, sosyal hayatta onları topluma kazandırmak, Bilge Kağan'ın kendisinin Orhun Kitabesi'nde bahsettiği hususlarla ilgili. Yani milletini giyindirmek, açken doyurmak, bunları nasıl yapıyordu?
Peki hocam, kutup olmak kavramıyla bu kavram arasında bağ kurabilir miyiz?
Bunları Allah'ın emri olarak yapıyor. Zaten kendisi kutup sahibi birisi olduğu için tek tanrılı bir gök tanrıya inanan eski Türk toplumu ve lideri. Tabii ki toplumun da katmanları içerisinde bulunan beyler, işte çeşitli boy beyleri ve aileye kadar inen toplum içerisinde çeşitli müesseseler halinde var olan yardımlaşma geleneği, hayri müesseseler içerisinde bağış diyoruz biz buna, bağışlama ya da affedilme gibi bir takım amaçlar için de yapılabiliyor. Yani bir insan hayrının kendisi öldükten sonra da sürmesini istiyorsa ahiret inancından dolayı bu bağışı yapıyor. Aksi takdirde ben öldüm dünyada ölsün şeklinde bir anlayış vakıf anlayışına uygun değildir. Vakıf siz öldükten sonra da malınızın size hayri anlamda bir, yani ahiret inancıyla ilgili tarafı vardır ve Türklerde ahiret inancı vardır. Dolayısıyla Türkler İslamiyet öncesinde vakıf ismiyle anılmasa bile bir takım hayri kuruluşlara sahiplerdi ve buna dair de hazırlıklar yapıyorlardı. Müesseseler ve gelenekler oluşturmuşlardı. Çin'de de var. Yani vakıf sistemi Çin'de de, meslek örgütlerinde de görüyoruz. Hindistan'da da var, Roma'da da var ama farklı şekillerdedir. Yani bir takım eksiklikleri var tabii ki. Gelişmiş sistemler değil bunlar. Biraz daha ilkel ve lokal, yani yerel kalıyor, bölgesel kalıyor. İslamiyet'in getirmiş olduğu, tekamül etmiş, Selçuklu medeniyetinde de görülen, dallanmış, gelişmiş çeşitli örneklerle onları açıklamamız zor. Çünkü çok yöresel bir, ve lokal kalan çağına göre bir takım unsurlardan bahsedebiliriz.
Evet hocam, ben orada sözünüzü kestim. İslamiyet öncesi Bozkır medeniyetine dahil Türk topluluklarında, devletlerinde de bunun en azından temellerini görebilmemiz mümkün.
Evet.
Buyurunuz hocam, siz devam ediniz kaldığınız yerden.
Selçuklu döneminde de bu teşkilatlar içerisinde, miras olarak kalan unsurlar içerisinde ahilik en önemli dallardan birisi. Ahilik neydi? Ahi kelimesine baktığımız zaman ahi kelimesi birçok anlamda yorumlanmıştır. Dilcilerimiz Divan Lugat Türk'e baktıklarında orada ahi kelimesinin en yakın karşılığı Türkçe bir kavram olarak akıyı, cömert demektir akı. Akılık vasfını anlatan bir takım kelimelerden bahsetmektedirler. Aka kelimesi aga şeklinde de söylenir. Bu babalık yapan, cömert davranan insan anlamına da geliyor. Ahi kelimesi hı ile yazılır. Hı sesiyle yazıldığı için de Arapçada da kullanılan bir kelimedir. Kardeş, kardeşim demektir. Yani kardeşçe paylaşmak ve diğergamlık üzerine kurulu bir anlam taşıyor. Ahi kelimesi kardeş anlamına geldiği gibi, eğer iyi uzatmalı söylerseniz kardeşim şeklinde de ifade ediliyor. Uhüvvet kavramı, fütüvvet kavramı eş anlamlı kavramlar. Fütüvvet de gençlik demektir. Ahi olan kişi aynı zamanda gençlik çağındayken bu teşkilata girer. Yani 7-8 yaşlarından itibaren yamak olarak ustanın yanına yerleştirilen, meslek erbabı olmak için aday olan kişi yamak oluyor. Yamaklıktan çıraklığa geçiş bir yatkınlık ve temel eğitimden sonra oluyor. Eğer o mesleği yapabileceğine inanılıyorsa o kişinin, ondan sonra çıraklığa kabul ediliyor. Çıraklık içerisinde de o öğrencinin, yani ahilik sistemi içerisinde bir eğitimden geçtiğini görüyoruz. Ustanın yakın takibiyle veya kalfanın da görevlendirmesi ve gözetimi altında iş başında eğitim yapıldığını ve meslek eğitiminin böylece usta-çırak ilişkisi dediğimiz bir tecrübe aktarımı, beceri aktarımı şeklinde devam ettiğini görüyoruz ki Selçuklu döneminde en gelişmiş usta-çırak ilişkisi sisteminin Selçuklu pazarlarında Anadolu'da görüldüğünü o dönemin seyyahları, tarihçileri ifade ediyorlar. Anadolu'da gördüğüm bir teşkilatı başka bir yerde hiç görmedim diyor İbn Battuta. Çünkü bunlar gündüzleri pazarlarda iş başında üretim yaparlar. Akşamları da misafir ağırlamadan evlerinde rahat edemezler. Bu kadar da cömertler diyor. Kendisinin misafir edilmesiyle ilgili bir olayı anlatırken İbn Battuta, benim misafir edilmem hususunda birbirleriyle kavga ettiler ve ben bunu sonradan anladım diyor. Yani niçin kavga ediyorlar bu adamlar diye sorunca, misafir alabilmek için. Böyle bir ilginç olayla karşılaşmış İbn Battuta. Nitekim buna benzer pek çok örneği de veriyor. Yani bunların cömertliklerinde had hudut yoktur ve bunlar 3 gün kaldıktan sonra benimle akraba gibi olurlar ve ben ayrılırken de akraba gibi gördükleri için hak hukuk helalliği isterler. Sanki benim bir hakkım geçmiş gibi davranırlar. Hatta işlerinden ağlayanları bile olur diyor. Demek ki çok candan bir kavim, yani Türkmenler, böyle Anadolu insanı misafirperver, bir misafire haddinden fazla saygı ve yani ikramda bulunan cömertliğe sahip. Bununla ilgili de çok ilginç, hakikaten bugün bile bizim mutlaka kaybettiğimiz bir takım özelliklerimizden diyebiliriz. Yani
bugün hocam, bu insan davranışının temelinde ne görüyorsunuz?
Temelinde Türk kültüründe başka kültürlerden çok farklı bir takım unsurlar var. Yani cömertlik, fedakarlık, diğergamlık. Anadolu'da Orta Asya'dan bu yana, Selçuklu'dan bu yana gelen bir takım unsurlarla ilgili, yani atadan dededen gelen paylaşma, öğüt, nasihat işlerine baktığımız zaman, mesela Selçuklu dönemi nasihatnamelerinde herhangi birisine baktığımızda, diyelim ki Nizami Ömük'ün işte siyasetnamesine baktığımızda veya Kutadgu Bili'ye baktığımızda, yani Karahanlı döneminin eseri Kutadgu Bili'ye baktığımızda, burada biz nasihatler içerisinde paylaşma ve diğergamlıkla ilgili nasihatler görüyoruz. Başta hükümdar ahilik teşkilatının üyesi oluyor ve cömert olmayı yaşayarak aynı zamanda da yaşatmayı vazife ediniyor.
Ve hocam burada şöyle bir bağlantı kurmamız da mümkün olabilir mi inanç sistemiyle? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de geçen ayetlerin hemen hemen %90'ında iyilik yapın buyruluyor.
Evet, tabii burada iyilikte yarışmak, sadaka-i cariye kabul ediliyor. Aynı zamanda vakıf eserlerini de ahiler inşa ettiği için Selçuklu döneminde bu hususta, yani insanlara ikram, cömertlik anlamında ve meslek erbabının yetişmesi anlamında fütüvvetnameler, ders halkalar şeklinde okutuluyordu ve öğretiliyordu. Öğrenciler örneğin sokakta yürümenin adabını bir madde olarak sayacak olursak, bunun 10 tane de alt maddesi var. Sokakta yürümenin adabı demiş. Altına yazıyor. Sokakta kapıdan çıkarken, evden çıkarken sokağa nasıl çıkılır?
Hocam bu kaynaklara sahip miyiz?
Evet, fütüvvetnamelerde hepsi var.
Biraz daha açar mısınız
yani
hocam?
Yani 724 evet. adet maddeden bahsediyoruz. Bu 724 maddenin içerisindeki alt maddeleri de açarsanız, hayatın içerisinde bütün yaşamla ilgili, hayatla ilgili detayların orada nakış nakış işlendiğini ve öğrencinin 40 yaşlarına geldiğinde, 30 yaşlarına geldiğinde, yani ustalık çağında artık yeni öğrencilere ders verecek bir model olduğunu, yani sözüyle değil de yaşayarak örnek bir insan olduğunu söylüyoruz. Bir ezbercilik yok hayatta. Hayatta ne var? Cömertlik nasıl öğrenilir? Yaşayarak, yani ezberlenerek değil. Bununla ilgili bir uygulamalı eğitimden bahsediyoruz. Aynı zamanda çömlek ustasıysa çömleği yaparak öğretiyor. Çömleği satarken de nasıl yapacağını uygulayarak gösteriyor.
Hocam yani biz aslında şu halde bir esnaf locasından bahsetmiyoruz. Bunun ötesinde bir şeyden bahsediyoruz.
Tabii ki bir bütünüyle sosyal sigorta diyebileceğimiz kurumsal sosyal yapıdan bahsediyoruz. Selçuklu Devleti'nin en başındaki hükümdardan en ücra yerindeki zaviyede oturan dervişine veya orada görev yapan bir tarımcısına, tarıkçı diyoruz biz ona. Selçuklu çağında tarıkçı, tarımcı, ziraatla uğraşan insan demek. Onun yaptığı işe kadar bütünüyle insanların üye olabildiği, gençlerin üye olabildiği bir gençlik teşkilatından, eğitim sisteminden, yaygın eğitim modelinden bahsediyoruz. Ve bunlar içerisinde ulema da var. Yani müderris de olabiliyor. Müderris olan bir kişi de ahi olabiliyor. Mesela Anadolu'da beylikler döneminin en önde gelen kişilerinden birisi, ahiliğin kurucusu kabul edilen Ahi Evran, aynı zamanda bir müderristir kendisi. Ehvadettin Kirmani tabii ki Bağdat'ta eğitim görmüştür. Pek çok, yani Arapça, Türkçe, Farsça hepsini biliyor Ahi Evran. Kendisi bir müderristir. Hacı Bayram Veli Anadolu'da, işte Ankara'da Kara Medrese'nin müderrisidir bir dönem. Hem orada öğrencilik de yapmıştır, hocalık da yapmıştır sonra. Bunun gibi, yani Ahi Sultan bir sıfatıdır. Çok sayıda örnek verebiliriz. Ahi demek toplumun içerisinde farklı farklı mesleklerden olan kişilerin de üye olabildiği, birlikler halinde var olan, o toplumun devletiyle bütünleşmiş olan, olağanüstü durumlarda da korumasını, yaşamasını sağlayan, yani toplumun hayatta kalmasını, milletin hayatta kalmasını sağlayan bir sosyal asayiş düzeni adeta. Mesela Moğol istilası döneminde Anadolu'da ahilik altın çağını yaşamıştır.
Güray hocam, burası gerçekten çok ilginç, evet.
Neden altın çağını yaşamıştır? Çünkü yokluk, istila ve Moğol istilasının getirmiş olduğu zorluklar, güçlükler, Selçuklu Devleti'nin yıkıldığı bir ortamda ahilik gibi bir sosyal düzen, asayiş sigortası olmuştur ve insanları açlıktan kurtaran, güvenliğini sağlayan, ölümden kurtaran, hatta zulümden kurtaran en önemli bir devlet görevini görmüştür ahilik adeta. Nitekim Anadolu'da, Ankara gibi bazı yerlerde bu dönemde ahiliğin bir cumhuriyet şeklinde adlandırıldığını bazı tarihçilerimiz yorumla ifade ederler. Derler ki Ankara'da işte seçimle gelen Ahi Baba vardı ve bu bütün Ankara'nın güvenliğini de sağladı. Böylece burada bir bağımsız beylik benzeri küçük bir devletten bahsedebiliriz şeklinde bir şehir devletinden söz ederler ki bence de doğrudur. Çünkü ahiler Ankara ve çevresinde Kırşehir, Ankara, Konya, Sivas, Kayseri gibi yerlerde yayılmışlardır. Burada yetişen öğrencilerini Bursa'ya, Birecik üzerinden Balıkesir'e, Gelibolu'na, Gümülcine'ye, Üsküp'e, Tiran'a kadar göndermişlerdir. Osmanlı kayıtlarındaki ahi zaviyelerine baktığımız zaman Balkanların her yerinde ahi zaviyesi görüyoruz.
Evet hocam.
Yani ahi pazarları görüyoruz. Demek ki Osmanlı Devleti zamanında da bu kurum devam etti, ahiler. 16. yüzyıldaki defter kayıtlarında biz hem Anadolu'da hem Balkanlarda Kırım'a kadar giden ahiler grubundan bahsedebiliriz.
Bunları görebiliyoruz hocam.
Evet.
Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinin İzinde programındasınız.
Tarihinden izler, olaylar, olgular, önemli evreler ve portreler. Türk siyasi ve kültür tarihinde rol oynayan figürler. Orta Asya'dan Balkanlara, Göktürklerden Cumhuriyete uzanan bir dönem. Halk belleğinde unutulmaya yüz tutmuş kültür ve tarih değerleri. Hepsini Türk Tarihinin İzinde programında konuşuyoruz. Türk Tarihinin İzinde her çarşamba 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Hocam az önce dinleyicilerimize ifade ettiğiniz gibi yalnızca bir esnaf lojası sisteminden daha başka bir yapıdan bahsediyorsunuz. Bunun Anadolu erenleriyle ilgisi nedir?
Aşık Paşazade dediğimiz, Aşık Paşazade'nin Tevarih-i Ali Osman ismiyle bildiğimiz bir Osmanlı tarihi var. Orada dört zümreden bahseder. Anadolu'nun fethinde ve yerleşiminde görev alan dört zümre vardır. Bunlardan birisi Ahiyan-ı Rum'dur, yani Anadolu ahileridir. İkincisi Gaziyan-ı Rum'dur, Anadolu gazileridir. Üçüncüsü Abdalan-ı Rum'dur, Anadolu abdalları yani erenleridir. Dördüncüsü de, burada da ifade ediyoruz yer yer, Gaziyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum ve tabii ki Bacıyan-ı Rum ismiyle bildiğimiz ahiliğin bir başka kolu. Yani Anadolu Bacıları Teşkilatı'nı görüyoruz.
Hocam bunları teker teker en azından bir özet olarak açar mısınız?
Burada Ahiyan-ı Rum az önce de ifade etmiş olduğumuz sosyal teşkilattır, esnaf teşkilatıdır ve yaygın eğitim kuruluşudur. Bacıyan-ı Rum ise bunların ahilerin kadın kollarını oluşturur. Demek ki Türk tarihinde Ahiyan-ı Rum ile birlikte Bacıyan-ı Rum yan yana kullanılıyorsa bu bağımsız bir teşkilattır ve bir esnaf teşkilatı olmanın da ötesinde meslek erbabı kadınların yetiştirilmesinden bahsetmemiz gerekiyor. Selçuklu Sarayı'nda sultanın yanı sıra ikinci bir sultan, yani hatun diye de geçer ama sultan kavramı aynı zamanda valide sultan için, hanım sultan, Haseki Sultan Osmanlı döneminde ismiyle de anıldığından
hocam
dolayı.
Hocam örneğin Terken Hatun.
Sultan dediğimiz melikeler, melike yani melik, melike burada sultanın kızları, gelinleri veya işte damatlarının sahip olduğu ailenin üyesi olan kadınların eğitimi konaklarda ayrıca okullarda yapılıyordu ve bunların da birer meslek erbabı olduklarını, yani okuma yazma öğrendiklerini, aynı zamanda da çeşitli işleri, meslekleri okuyarak öğrendiklerini görüyoruz. Fütüvetnameleri okuyorlardı bunlar da.
Bacıyan-ı Rum.
Bacıyan-ı Rum'un da liderleri vardı. Fatıma Bacı Ahi Evran'ın eşidir ve Bacıyan-ı Rum'un bilinen ilk ismidir Anadolu'da. Fatıma Bacı ismiyle zaviyeler vardır. Ankara'da vardır. Mesela Ankara'nın bugünkü Bacı köyünde Fatıma Bacı külliyesi bulunmaktadır ve belgeleri de Osmanlı kayıtlarında var. Fatıma Bacı külliyesi aynı zamanda bir ahi külliyesidir. Yine Antalya'da ahi ismiyle bildiğimiz bir ahi teşkilatının kurucusu Ahi Baba vefat edince onun vefatı dolayısıyla onun yerine bir kadın Bacıyan-ı Rum'dan ahinin seçildiğini görüyoruz. Demek ki burada ahiler içerisinde kadınlar da pazarlarda dükkan sahibi olabiliyorlar, meslek sahibi olabiliyorlar.
Ticari hayattalar hocam.
Bununla ilgili 17. yüzyıla ait, 18. 17. yüzyıla ait seyyahların, Avrupalı seyyahların anlatımları da dikkat çeker. Çok ilginç bir şekilde Anadolu'da pazarlarda kadınların dükkanlarda üretim yaptıklarını, sanatlarla uğraştıklarını ve onları çok şaşırttığını görüyoruz. bu işlerin. Yani Türk tarihi boyunca Türk kadınının nasıl bir şekilde yetiştiğini ve aile içerisindeki kilit durumunu burada özetliyor. Diğer toplumlardan, Avrupa'dan veya doğudaki başka kültür ve geleneklerden farklı olarak Anadolu'da kadının, eşinin, kocasının veya erkek çocuklarının olmadığı durumlarda bile yapabileceği bir takım hayatta kalabileceği bir takım meslek unsurlarını, becerileri aileden eğitimle öğrendiğini gösteren bir teşkilatın adı Bağcıyan Rum. Yani bunu annesinden öğreniyor ama aynı zamanda dışarıda da uyguluyor şeklinde de düşünebiliriz. Teşkilatın olmuş olması bizim dikkatimizi çekiyor. Bunu Suriye bölgesine doğru da götürebiliyoruz. Mesela Beylikler döneminde Bertrandon ismindeki bir seyyah, Durkadiroğulları kadınlarının savaşmayı çok iyi bildiğini, hatta bunlardan 30 bin kişilik bir silahlı kuvvetin eşlerini, çocuklarını esirlikten kurtardığını anlatıyor 1432 yılında. Bunlar ata biniyorlardı. Hepsini erkek zannettim çünkü hepsi silahşördü diyor. Çok iyi kılıç, kalkan ve ok atıyorlardı. Yani at üzerinde ok atıp insanlarla savaşa giren ve zafer kazanan bir olaydan bahsediyor. Kadın asker topluluğundan bahsediyor. Bunların timarlı sipahi olduğunu söylüyor bir de.
Türk tarihinde hocam
çok ilginç örnekler
var. Evet, İslam öncesinde de mi bu örnekler var?
İslamiyet öncesinde de mutlaka olmuş olmalı. Çünkü hatun, katun ismiyle bildiğimiz gelenek. Nitekim İbni Fadlan isimli seyyah Bulgar Hanı'na yaptığı seyahat sırasındaki notlarını çok güzel bir şekilde oradaki kadın modelini anlatıyor. Almuşan savaşa gittiği sırada diyor, hiçbir şekilde hatun sultandan kimse itiraz edemiyordu. O aynen eşinin yetkilerini aynıyla kullanıyordu ve kimsenin onun hükümdarlığına bir itirazı olmuyordu diyor. Bütün yetkileriyle devlet adamları da ona itaat ediyorlardı. Aynı şekilde Selçuklu beylikler döneminde de bu geleneğin devam ettiğini söyleyebiliriz.
Evet. Hocam, Selçuklu dönemine dönüp Nizam'ın mülkün daha önceki programlarımızda Sultan Melikşah'a bir ifade verdiğini, bu ifadede de bu askeriyenin harcadığımız paradan daha fazla parayı eğitime harcarsak bunun ileriki, bundan sonraki çağlarda çok daha fazla etkilerini göreceğimiz anlamında bir ifadesi olduğunu siz aktarmıştınız bizlere ve dinleyicilerimize. Bu kültür ve medeniyetin taşınmasında Nizam-ı Mülk'ün bu yaklaşımını nasıl değerlendirirsiniz? Nereye koyarsınız? Az önce saydığınız dört yapı anlamında da.
Evet, burada Abdalan Rum, Ahiyan Rum, Bacıyan Rum, Gaziyan Rum ismiyle bildiğimiz Anadolu gazileri, Anadolu erenleri, Anadolu bacıları ve Anadolu ahileri, bütün bunlar gerçekten de Selçuklu döneminde başlayan büyük bir fetih hareketinin de kurumsal anlamda özetidir, ifadesidir. Anadolu'nun fethinde görev almış olan zümreler bunlar. Türkleşmesinde, İslamlaşmasında ve günümüze kadar gelen Anadolu'nun Türkiye olmasında 12. yüzyıldan itibaren Türkiye ismiyle anılıyor Anadolu. Bildiğiniz gibi Avrupalı seyyahlar da 12. yüzyılda böyle adlandırmışlardır. İşte bu değişimi sağlayan zümreler, Nizamiye medreselerinin kuruluşundan sonra Nizami Mülk'ün Melikşah'la olan konuşması sırasında ifade ettiği o şey tam anlamıyla çok uzun vadeli bir hedef koyulduğunu gösteriyor Selçuklu döneminde. Yani Selçuklu devleti kendisinden sonra Anadolu'da, Balkanlar'da bir fütuhat projesini adeta yapmış gibi konuşuyor Nizami Mülk. Ne diyor Melikşah'a? Sizin ordunuzun askerlerinin atmış olduğu mızraklar ve oklar 200 metre sonra, 500 metre sonra yere düşer. Ancak benim yetiştirmiş olduğum ordunun, yani ilim öğrenen, eğitim sisteminden meslek öğrenen insanların atmış olduğu oklar ise yüzlerce yıl sonra hedefine ulaşır ve yere düşer diyor. Bu öğrenci yetiştirmenin, insan yetiştirmenin, meslek adamı, bilim adamı yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu, bilim ve bilgi toplumu olma yolunda yapılacak işlerin öneminin hepsinden önce düşünülmesi gereken, programlanması gereken bir iş olduğunu gösteriyor ki ahilik teşkilatı içerisinde görev alan müderrisler aynı zamanda Nizamiye Medresesi'nin de sistem olarak yetiştirmiş olduğu müderrislerin öğrencileri. Yani 100 yıl sonrasında Anadolu'da bu öğrencilerin Hütüvvet Teşkilatı içerisinde, yani ahilik teşkilatı içerisinde görev aldığını da görüyoruz. Osmanlı döneminde de ahilerin eğitiminden geçmiş olan, ahilerin sistem olarak içerisinde bulunduğu müderrisler ve medreseler sisteminden bahsedebiliriz. Yani ahi kavramı cahil, okuma yazma bilmeyen anlamına gelmiyor. Tam aksine okuma yazma eğitiminin de verildiği bir teşkilattan bahsediyoruz. Fütüvvetname'yi kim okuyor? Fütüvvetname yazılı bir metin. Ezberden söylenmiyor, okunmuyor. Bu mutlaka Ahi Baba'nın veya yanında yetiştirmiş olduğu okuma yazma bilen bir kalfasının okuyarak, nasihatlerde bulunarak gençlere dersler verdiği bir kitap. Sadece bu kitap okutulmuyor. Bu aynı zamanda ahiliğin anayasasıdır. Bu kurallara uymayan kişi ahilikten atılıyor. Çünkü burada insaniyetin kuralları da öğretiliyor. Meslek kuralları ve teknik bilgi ise iş yerinde öğretiliyor gündüzleri. Akşam okulu gibi yani bu.
Hocam, tekkelerden ayrılan, yani dervişandan ayrılan yön nedir ahiliğin? Ya da böyle net bir ayrım yapmamız mümkün olur?
Net bir ayrım yapmamız mümkün değil. Medreseleri de tekke zaviyeler veya bu anlamda yaygın eğitim içerisinde sayabileceğimiz pek çok açıdan, yani ahiler neredeydi, hangisi bu kurumların hangisi ahilere aitti derseniz, çarşı, pazar, ev hepsi ahilere ait. Yani bazen evde de bu işi yapabilmişlerdir. Örneğin şöyle bir örnek ile açıklamaya çalışayım. Selçuklu Sultanı Sultan II. Kılıç Arslan, Abbas halifesinden fütüvvet şalvarını hediye olarak alıp giydiğinde bir resmi tören yapmıştı. Ve sarayında kendisinin de bir meslek erbabı olduğunu, kendisinin de bir ahi olduğunu ilan etmişti. Yine İzzettin Keykavus aynı şekilde davranmıştı. Osmanlı hükümdarı Orhan Gazi kılıç kuşanarak, şet giyerek, yani bir ahilik töreniyle hükümdarlığını ilan etmişti. Culus merasimi sırasında yapmıştı bunu da. Bunların hepsi her hükümdarın adeta bir peygamber gibi bir meslek sahibi olması gerektiğiyle de ilgilidir. Fütüvvet sahibi demek meslek sahibi olmak anlamına geliyor. Her hükümdarın bir mesleği var. Kimi marangozdur, kimi mücevher ustasıdır ya da kuyumcudur. Yani çok iyi bir telkari işçiliğini de yapabilir gibi düşünelim. Nalbant, debba olmayabilir bir hükümdar ama mutlaka bir sanatı, mesleği var. Debba mesleğini, debbaların piri olan Ahi Evran neden debbalık mesleğini seçmiştir? Debba ne demektir? Derici demektir. Dericilik en zor meslek. İnsanı en çok yoran ve esnaf içerisinde de nefsi en çok körelten meslek olarak düşünülür.
Deriye, zor yani, iş yani hocam.
Deriyi tabaklayacaksınız, kurutacaksınız, onu işleyeceksiniz. Çok zahmetli bir şey. Onu temin edeceksiniz. Onunla ilgili bir işlem süreci var. Bütün bunlarla ilgili bilgiyi, beceriyi, uygulamayı yapan kişi debba oluyor.
Hocam, ikili bir yapı olduğu anlaşılıyor. Bir meslek sahibi ve bir yandan da bir ahlak sahibi olması gerekiyor.
Evet.
Buna ilişkin başka coğrafyalarda, örneğin batıda yahut akla gelebilecek kuzeyde, güneyde karşılaştırmalar olabilir mi? Bu yapılara benzer yapılar oralarda görülebiliyor mu? Biraz daha anlaşılsın diye soruyorum bunu.
Bizde fütüvvetnameler bu işin ahlak-ı alayisidir. Yani en âlâ ahlak örneğini taşır ve dersler buradan okutulurdu. Avrupa'da buna benzer fütüvvetname örneği bulamıyoruz. Yani evet, okutulan eserler var. Ne yapıyor şövalyeler? Haçlılar zamanında, Haçlı seferleri zamanında birer meslek tarikatı olarak ortaya çıkan, Hristiyanlığın yorumu şeklinde ortaya çıkan şövalyeler de birer meslek sahibidirler. Kimi hasta bakıcı, yani doktor vesaire, sağlıkçıydı. Kimisi ise askeri sanatları, demirciliği vesaire bilen bir takım teknolojik bilgi ve birikime sahip olan meslek erbabıydı. Bunların adlandırmaları çok farklı olmuştur birbirlerinden. Şövalyelik birer Hristiyan meslek grubu olarak ortaya çıktı Avrupa'da.
Bunları da yalnızca savaşçı olarak...
Tabii, şövalye kelimesi Latince genç demektir. Gençlik teşkilatının adıdır şövalye teşkilatı. Yani bunun karşılığı bu şekilde ifade edilebilir. Avrupa'da var bunun karşılığı ama evet, toplumu kuşatıcı mı? Değil. Bütün topluma yayılmış değil. Bizdeki farkı bu. Yani Selçuklu ve Beylikler dönemi Osmanlı'da toplumun her katmanını kuşatan, daha kuşatıcı bir sosyal teşkilattan, ahilik gibi bir yapıdan bahsedebiliriz. Her katmana ulaşan ve sosyal sigorta görevi gören. Şövalyelikte o yok.
Hocam,
şövalyelik bir grup.
Şövalyelikte böyle ezoterik diye ifade edilen içrek, yani kendi içine kapalı yapılar olarak ifade ediliyor tarihte. Ama bizdeki ahilik olsun, Magianorum olsun, burada da galiba çok somut bir fark var.
Tabii kendi içine kapalılık, şu anlamda söyleyeyim, toplumun tamamına hitap ediyor ama gayrimüslimler ahiliğe girebiliyor mu?
Evet hocam, girebiliyor.
Giremiyorlar.
Giremiyorlar.
İstisnai örnekler var. Ankara'da bazıları girebilmiştir. Ama belli şekilde girebilmişlerdir. Yani çoğunluğunun Müslüman olduğu yerlerde Hristiyan esnaflar da ahilik teşkilatına kayıt olabilmişlerdir. Esnaf hak ve hukuklarından yararlanabilmişlerdir. Ama sistem içerisinde fütüvvetnameyi alıp okumamışlardır örneğin. Yani çarkın gençlik eğitimi kısmında yer almamışlardır. Onlar şekli olarak pazarında ve bir takım hukuki uygulamalar sırasında toplum içerisinde yer almak amacıyla, yer almaları amacıyla bir takım başka gerekçelerle istisnai örnekler olarak gösterilebilir. Genel anlamda yer alamıyorlar. Zaten ahilik teşkilatında üye olmanın şartı Müslüman olması da vardır.
Hocam yavaş yavaş toparlamamız gerekirse bir toplumsal hayatın devamında yalnızca bir siyasi gelişme, yalnızca bir askeri gelişme gibi sanki tarih anlaşılıyor. Oysa şu ana kadar sizin söylediklerinizden hem bir üretimin gerçekleşmesinde hem bir ahlakın yerleşmesinde bazı yapılara milletlerin çok ihtiyacı olduğu anlaşılıyor. Ahiliği de galiba bu çerçeveye oturtmak gerekiyor.
Evet, şöyle gençlik ve eğitim konusunda toplumun her kesimine kırsal ve şehirde yer alan bir teşkilat. Örneğin kırsalda meslekler var. Nedir? Göçebe toplum hayatı içerisinde yaşayan insanların ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten esnafa ihtiyaç var. Nalbant gibi. Yani o dönemde adlı göçebe toplum en çok nalbanta ihtiyaç duyardı herhalde. Demircilikle uğraşan bir demirci ustasına, demir ustasına, bıçakçıya, yani kılıç ustasına, bunun gibi. Yani savunma araç gereçlerini temin edebilecekleri, yine iplikçiye.
Deriye hocam az önce
bunun
söylediğiniz
gibi, yani kırsalda koşun, en evet. Çok ip neminden şeyleri ihtiyaç olarak karşılayabileceğiniz esnafa ihtiyacınız var. Bunların da bir eğitimle sağlanabildiğini söyleyebiliriz. Bunlar aynı zamanda ticaret malzemesidir.
Hocam son 1-2 dakikamız. Toparlayıp evet. Özetlerseniz.
Ahilik teşkilatının kadın kollarında da kadınların özellikle kumaş ve çeşitli mücevher gibi, yani daha çok ev içinde kullanılan ticari malzemeler, örneğin çeşitli kumaşların işlenmesi, nakışından süslenmesine kadar varan bütün detay sanat işlerinin, el sanatlarının burada kadın esnaflar tarafından eğitim, öğretim yoluyla yapıldığını, ticarete dönüştürüldüğünü biliyoruz. Buna dair Ankara gravürü var, bir 19. yüzyıla ait. Oradaki gravürde bugünkü Ankara'da örneğin Çıkrıkçılar Yokuşu diyebildiğimiz kısımdaki esnafın önemli bir kısmının kadın esnaf olduğu görünüyor.
Bacıyana Rum tabii. Yani hocam evet.
Gerçek bir hayat tarzına bakılarak çizilmiş olan resim. Öyle
hocam
gösteriyor.
Süremizin sonundayız. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık. Tekrar teşekkürler. Sağolunuz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta da Türk Tarihinin İzinlerinin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.